Bu yerlerde trenler doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. Bu yerlerde demiryolunun iki yanında sarı özek bozkırı, sarı kumlu geniş bozkırların bomboş orta bölgesi uzanıyordu. Bu yerlerde meridyenlerin Greenwich'ten başlayarak sayılması gibi bütün uzaklıklar demiryoluna göre hesaplanırdı. Trenlerse doğudan batıya, batıdan doğuya gider gelirlerdi. 1953 yılının kışı ile sonbaharı Boranlı Yedigey'in yaşamının en acılı dönemi oldu. Ne o zamana kadar ki ne ondan sonraki kar yüzünden sık sık yolların tıkanması, sarı özek bozkırının kavurucu sıcağı, sonsuzluğu, başka sıkıntıları, belaları, savaşın kendisi bile Königsberg'e kadar ilerlemişti. Cephede bin kez ölebilir, yaralanabilir, sakat kalabilirdi. Hiçbiri o günler kadar Yedigey'e acı çektirmemiştir. Afanasi Ivanoviç Yelizarov bir gün Boranlılı Yedigey'e toprak kaymasının oluşma nedenini anlatmıştı. Bir dağın yamacının bazen de dağın kendisinin karşı konulmaz bir güçle yer değiştirdiğini, ağır ağır kayarak arkada kocaman boşluklar bıraktığını düşünün. İnsanlar ayaklarının altında ne büyük bir felaketin gizlendiğini görerek dehşete kapılırlar. Toprak kaymasının asıl tehlikeli yanı felaketin geleceğini önceden kimsenin anlayamamasıdır. Toprak altı suları geçtikleri yerleri yavaş yavaş oyarlar, altı boşalan yamaçlar, dağlar toprağın hafifçe sarsılmasıyla, gök gürültüsüyle, şiddetli bir sağanak boşalmasıyla yerinden oynayarak aşağı doğru kaymaya başlarlar. Çığ düşmesi ya da kayaların yıkılması ansızın olur biter, oysa kayan toprak korkunç bir güçle ağır ağır ilerler. Hiçbir kuvvet durduramaz bu dev kütleyi. Aynı korkunç durum insanoğlunun başına da gelebilir. Alt edemediği çelişkileriyle baş başa kalan, güçlükleri yenmek için çırpınan insan, içine düştüğü durumu kimseye açmaksızın büyük bir sarsıntının etkisine girer. Durumunu başkalarına açsa bile, onu anlayan, yardım elini uzatan çıkmayacaktır. Bunu bildiği için korkusu daha da artar, sarsıntının etkisine iyice kapılır. Yedigey böyle bir sarsıntı başlangıcını Zarife ile Kumbel'e gitmesinden 2 ay sonra oraya işleri dolayısıyla bir daha gittiğinde hissetti ve bunun ne anlama geldiğini hemen anladı. Kumbel'e giderken Zarifa'nın bir isteğini yerine getireceğine de söz vermişti. Eğer istasyonda onun adına gelmiş mektup varsa alacak, mektup gelmemişse 3 telgraf çekecekti. Zarife akrabalarına göndermiş bulunduğu mektuplara o güne dek yanıt alamamıştı. Onun için bunların yerlerine ulaşıp ulaşmadıklarını anlamak için telgraf çekiyordu. Telgrafların üçünde de mektuplarının alınıp alınmadığının bildirilmesi isteniyordu, hepsi o kadar. Mektuplara yanıt verilmese de olacaktı, böyle deniyordu telgraflarda. Anlaşılan ne kocasının ne de kendisinin kardeşleri onunla posta bağlantısı bile kurmak istemiyorlardı. Yedigey devesi Boranlılı Karanar'ın sırtına atladı, akşam dönmek niyetiyle yola çıktı. Yanına yük almaksızın tek başına böyle bir yolculuğa çıkacak olsa tanıdığı makinistler onu seve seve götürürlerdi. Öyle olsa yarım saat sonra ver elini Kumbel istasyonu. Ama son zamanlarda Abu Talib'in çocukları yüzünden tren yolculuklarından çekinir olmuştu. Çünkü çocukların ikisi de her gün babalarının dönmesini bekleyerek trenleri gözlüyorlardı. Yalnız tren yolunda değil, oyunlarda, konuşmalarda, bulmacalarda, resimlerde, saf, yalın çocukluk yaşantısının her değişik durumunda babalarının dönüşünü beklemek onların yaşamlarının özü amacı olmuştu. Kuşkusuz bu dönemde Yedigey, çocukluk anlayışlarına göre her şeyi bilen, her konuda onlara yardım etmesi gereken bir kişi olarak onların gözünde en yetkili, en güvenilir insan durumuna girmişti. Yokluğunda çocukların Boranlı durağında daha bir yetim, daha bir umarsız kalacaklarını anlayan Yedigey, boş zamanlarının hepsini onları oyalamaya, babalarını unutturucu oyunlar oynamaya ayırıyordu. Abu Talib'in ondan çocuklarına Aral Gölü'nü anlatması dileğini de unutmadığı için, kendi çocukluğunun, balıkçılıkla geçen gençliğinin yeni yeni ayrıntılarını anımsayıp, Aral Gölü ile ilgili olduk olmadık her şeyi anlatması belli başlı uğraşı olmuştu. Bu öyküleri küçükler için uyarlayarak anlatırken, onların belleklerine, duyarlılıklarına, bir şeyi şıp diye kavramalarına hayran kalıyordu. Babalarının onlara verdiği eğitimin böylece kendini göstermesinden dolayı ayrıca kıvançlıydı. Öykülerini anlatırken kendini en küçüğe, Ermek'e göre ayarlamakla birlikte onun ötekilerden hiç de geri kalır yanı yoktu. Ermek kendi çocuklarını da sayarsa dört küçük dinleyicisi arasında ona en yakın olanıydı. Oysa Yedige'yi onu ötekilerden hiç ayrı tutmuyordu. Anlattığı öykülerin hem en meraklı dinleyicisi hem de en iyi yorumlayıcısıydı bu yumurcak. Ağızdan çıkan her söz, yapılan her ilginç hareket, anlatılan her olay onun babasıyla bağlantı kuracağı yeni bir durum yaratıyordu. Diyelim şöyle bir konuşma geçti. Aral Gölü'nde sık kamışların büyüdüğü kıyı gölcükleri vardır. Bu kamışlar arasında silahlı avcılar gizlenirler. Bahar geldi mi, ördekler dizi dizi Aral Gölü'ne doğru uçarlar. Biliyorsunuz, kışı başka ülkelerde, ılık denizlerde geçirirler bu kuşlar. Bu arada Aral Gölü'nü çok özledikleri için gölde buzlar çözülür çözülmez gece demeyip gündüz demeyip uçar gelirler. Koca sürüler halinde günlerce yaptıkları yolculuktan sonra suya girip yüzmek, tertemiz yıkanmak isterler. Tam kıyıya yaklaşıp alçaldıkları sırada aşağıdan kamışlar arasından dumanlar yükselir. Bum bum bum. Bunlar avcıların tüfek sesleridir. Birçok ördek bağıra çağıra suya düşer. Ötekilerse korkudan gölün ortasına doğru uçarlar, ne yapacaklarını, nerede barınacaklarını bilmedikleri için suyun üstünde yükseklerde dönmeye başlarlar. Kıyılarda yaşamaya alışmıştır bu hayvanlar. Şimdi nereye gidecekler? Kıyı gölcüklerine yanaşsalar orada avcılar var. Yedigey amca, ördeklerden biri gerisin geriye geldiği yere döner diye atılır Ermek. Neden dönsün Ermek? Babacık denizlerde büyük bir gemide tayfalık yapmıyor mu? Sen öyle söylemiştin ya. Yedigey birden toparlanır. Böyle anlattığını anımsamıştır. Evet öyle demiştim. Doğrudur. Bununla ördeğin ne ilgisi var? Ördek oraya varınca babacığı bulur, ona avcıların gölde gizlendiklerini, onlara ateş ettiklerini anlatır. Doğru ya, hiç aklıma gelmemişti. Babacık da ona hemen Boranlı'ya geleceğini, orada Ermek, Davul adında iki oğlu ile Yedigey amcanın yaşadığını söyler. Babacık gelince hep birlikte Aral Gölü'ne giderek avcıları kamışların arasından kovarız. O zaman ördekler gene eskisi gibi rahat yaşarlar. Canlarının istediği gibi yüzerler, işte şöyle takla atarlar. Anlatacakları bitince Yedigey taşlarla fal açma işine başlardı. Son zamanlarda nohut büyüklüğünde 41 taşı yanından hiç eksik etmez olmuştu. Taşlarla fala bakma çok eskiden kalma bir oyun ya da inanış türüydü, kendine göre karışık terimleri, her biri ayrı bir anlam taşıyan sıralanış biçimleri vardı. Yedigey, Abu Talip adındaki adamın nerede bulunduğunu, sağ olup olmadığını, çok geçmeden köyüne gelip gelmeyeceğini, alnında neler yazıldığını açıkça göstermelerini söyledikten sonra okuyup üfleyerek taşları dizmeye başladığı zaman çocuklar dikkat kesilirler, onun her sözünü, her hareketini izlerlerdi. Bir gün Yedige'yi evin köşesinde bir takım mırıltılar, tıkırtılar işitti. Kimseyi ürkütmeden gidip bakınca bir de ne görsün? Abu Talib'in iki oğlan taşlarla falaşmıyorlar mı? Hem de Ermek yapıyordu bu işi. Taşları kendine göre dizmeden önce alıp alıp alnına, dudaklarına değdiriyor, her birine okuyup üflüyordu. Güzel taş, seni de seviyorum. Akıllı bir taşsın sen. Yedigey amcanın taşları gibi her şeyi açıkça göstermeni istiyorum. Şaşırma, yanılma, tökezleme. Taşları dizdikten sonra Yedigey'in sözleriyle yorum yapmaya, ortaya çıkan dizinin anlamını ağabeyine açıklamaya başladı. Davul, bak taşların genel durumu hiç de kötü değil. Şurada bir yol uzanıyor. Yolun görünüşü biraz dumanlı. Bir sis bulutu geziyor üstünde. Ama önemi yok bunun. Yedigey amca buna yoldaki karışıklıklar diyor. Yollar takıntısız olmazmış. Babam hazırlık yapıyor durmadan. Atına binip gelecek. Fakat Semer'in kolanı gevşemiş biraz. Bak görüyor musun? İyice gerilmemiş. Babamın onu sıkılaması gerekiyor. Onu yola çıkmaktan alıkoyan da bu. Biraz daha bekleyeceğiz. Şimdi de sağ kaburgasında ne var, sol kaburgasında ne var ona bakalım. Tamam, kaburgaları sağlam. Bu çok iyi işte. Peki alnındaki bu ne? Alnı asık, kaşları çatılmış. Bizleri çok merak ettiği belli. Davul, şu taşı görüyor musun? Yüreğine oturmuş. Evini, bizleri özlediği nasıl da gözüküyor. Yakında çıkacak mı yola? Çok yakında. Ancak atın arka ayaklarındaki nallardan biri sallanıyor. Atı yeniden nallamalı. Demek biraz daha bekleyeceğiz. Heybede neler var bakalım. Evet, pazardan bizim için aldığı şeyler. Şimdi de yıldızlarının dizilişine bir göz atalım. Şu altın kazık yıldızı. Oradan bu yana doğru izler geliyor. Pek belirgin değil izler. çok geçmeden atının yularını çözüp yola çıkacak. Bu sahneden çok duygulanan Yedige'yi oradan sessizce uzaklaştı. Gördüklerinden dolayı hem çok şaşırmış hem de üzülmüştü. O günden sonra taş falı açmaktan özellikle kaçındı. Çocuklar her zaman çocuktur. Onları avutmak, oyalamak çok kolaydır. Böyle bir işe girişilince duruma göre biraz günaha girilip yalan söylenebilir. Yedige bunu biliyordu ama bir yandan da koyu bir düşüncenin günden güne içine çöreklendiğini görüyordu. Bu koşullarda olayların böylesi akışı sonucunda ruhunda bu düşüncenin filizlenmemesi olanaksızdı. Filizlenip büyümekle kalmayıp bir gün yerinden oynayarak toprak kayması cinsinden karşı konulmaz bir güçle onu da sürüklemesi kaçınılmazdı. Zaripa yüzünden acı çektiği bir gerçekti. Günlük iş güç dışında aralarında başka bir konuşma geçmediği halde Yedige hep onu düşünüyordu. Oysa Zaripa onun kendisini düşünmesine zemin hazırlamış, öyle bir havaya girmiş değildi. Öte yandan Yedige'in onu düşünmesi, Zaripa'nın içine düştüğü durumu, uğradığı felaketi yakından gören, bilen herhangi bir insanın herkesin ona acıması, dertlerini paylaşmayı istemesi, onun durumuna üzülmesi olarak düşünülemezdi. Böyle olsa üzerinde bile durmazdı. Yedige'yi onu sevgiyle düşünüyor, Zaripa için her sıkıntıya düşüşte koşup geleceği, yardımını isteyeceği bir adam olmak istiyordu. Eğer Zaripa kendisini onu dünyada en çok seven, ona en çok bağlanan bir insan gözüyle görecek olsa buna deli gibi sevinirdi. Zaripa'ya karşı içinde bir yakınlık duymuyormuş, aralarında böyle bir şey olamazmış, üstelik olmaması gerekirmiş gibi tavır takınması ayrıca acı veriyordu Yedige'ye. Kumbele giderken yol boyunca hep bunları düşünmesi, zihninin hep bunlarla dolu olması onu yorgun düşürmüştü. Ancak düşüncelerinin akışı hep aynı yönde değildi. Bir an yakında kutlanacak bir bayramın sevincini duyuyor, hemen arkasından kaçınılmaz bir hastalığa yakalanacakmış gibi korkmaya başlıyordu. İç dünyasındaki bu sürekli değişmeler sırasında bazen yeniden Aral Gölü'ne dönmüş gibi bir duyguya kapılıyordu. İnsan orada kendini karadakinden başka türlü hisseder. Fırtına ya da başka bir tehlike olmasa bile bu böyledir. Engin suların bağrında kürek çekerken büyük bir mutluluk da duysanız, işinizle uğraştığınız sırada gün doğumu ya da gün batımının durgun sularda yansıması içinizi sevinçle de doldursa, eninde sonunda karaya dönmek gerektiğini bilirsiniz. İnsanoğlu sürekli suların ortasında yaşayamaz. Değişik bir yaşam bekler onu karada. Kara yaşantısı temelli, sularsa geçici olmuştur her zaman. İnsan sandalını çekeceği büyük bir kara bulamasa bile bir adaya sığınmak ister. Çünkü orası sürekli yaşayacağı yerdir. Yedige bunları düşünürken Zaripa'yı, çocuklarını yanına alacağı bir ada canlandı gözlerinde. Ah ne güzel olurdu onlarla birlikte böyle bir adaya yerleşmek. Oğlanlara balıkçılık öğretir, engin suların ortasında hep bir arada mutlu günler geçirirler, ölünceye değin canları hiçbir şeye sıkılmazdı. Zaripa'yı istediği anda görebilmek, kendisinin de onun aradığı, istediği, sevdiği bir adam olduğunu bilmek, Yedige'yi mutlu etmeye yeter de artardı bile. Bu mutlu düşler arasında birden aklına gelenlerden dolayı kendinden utanıyor, çepeçevre yüzlerce kilometre uzaklıkta kimsecikler bulunmadığı halde yüzü pancar gibi kızarıyordu. Şuna bakın, toy delikanlılar gibi kendini düşlere kaptırmış, ıssız adı hayali kuruyor diye sövmeye başlıyordu. Var mıydı buna hakkı? Nereden çıkarıyordu böyle şeyleri? Ailesi, çocukları, işi, demir yolu, en azından sarı özek bozkırı ellerini ayaklarını sımsıkı bağladığı, kendisi bile farkına varmadan onu kuşatan çevreye ruhuyla, bedeniyle sımsıkı kaynaştığı halde boş hayallerle nasıl uğraşabiliyordu? Sonra ister miydi Zaripa onu? Duruma ne derece kötü olursa olsun onun kendini sevebileceği kuruntularına neye bakıp da kapılabiliyordu? Çocuklara gelince onlar başkaydı. Onların Yedige amca diye onu her zaman istediklerinden en ufak kuşkusu yoktu. Ama anneleri öyle miydi bakalım? Bırak Zaripa'yı bir yana, yaşam boyu kopamayacağı bir düzene oturmuş insan olarak böyle şeyleri aklına nasıl getirebiliyordu? Boranlılı Karanar birçok kez gelip geçtiği yerlerden bir zamanlar tuzlu bir gölken şimdi kurumuş bulunan çukurluğun önündeki bildik yayvan tepelerden sel yataklarından hızla ilerliyordu. Önünde daha bir sürü yol bulunduğunu bildiği için hiç yavaşlamıyor, sahibi onu zorlamadığı halde arada bir inleyerek öfkeli öfkeli bağırarak Sarı özekin ölçüye vurulmamış genişliklerini, bahar kokusu almış bozkırlarını canlı adımlarla aşıyordu. Devesinin sırtında sessizce giden Yedige ise derin düşüncelere dalmıştı, yüreği kederle, acıyla doluydu. Yüreğini dolduran çelişkili duygular ona öylesine büyük bir azap veriyordu ki, koskoca sarı özek düzlüğüne sığamıyor, kaçacak başka bir yer, başka sığınaklar arıyordu. Bu sızılı, değişken duygular içinde Kumbel'e vardı. Postaneye gittiğinde belki de Zaripa'ya akrabalarından gönderilmiş mektup bulacaktı. Üstelik bunu istiyordu da. Fakat yetim kalmış aileyi alıp götürmeye kalktıklarında ya da yanlarına çağırdıklarında ne yapacaktı? Dayanabilecek miydi buna? Postaneye uğradı, beklemeli posta bölümünden, posteristan kısmı, Zaripa Kutlubayeva adına hiçbir mektup bulunmadığını öğrenince içini bir sevinç kapladı. İçi hiç de rahat etmemekle birlikte mektuplara yanıt gelmemesinden dolayı insanlık dışı, kötücül bir düşünce parladı zihninde. Sonra Zaripa'nın isteğini yerine getirdi, üç ayrı adrese yazılan telgrafları çekti. Kendi işlerini bitirdikten sonra da akşamleyin Boranlı'ya döndü. Bahar bitmiş, yaz başlamıştı. Sarı özek bozkırının yeşillikleri soldu, börtü böcek çekildi, bozkır kendi rengine, sarıyla karışık, yanık ot rengine döndü. Havada günden güne ısınıyor, yakıcı sıcaklar yaklaşıyordu. Aradan bunca zaman geçtiği halde Kutlubayevlerin akrabalarından ne bir yanıt gelmiş ne de bir haber çıkmıştı. Trenler eskisi gibi Boranlı durağından gelip geçiyorlar, yaşam kendi düzeniyle akıp gidiyordu. Zaripa akrabalarından bir yanıt beklemiyordu artık. Onların yardımına bel bağlamaması gerektiğini, mektuplarla, yardım istekleriyle onların ancak başlarını ağrıttığını anlamıştı. Buna iyice inandıktan sonra içine kapandı, suskun bir umutsuzluğa gömüldü. Ne yapacak, nereye kıpırdayacak, çocuklara babalarıyla ilgili olarak ne söyleyecek, yıkılan yaşamını yeniden düzene koymak için işin neresinden başlayacaktı? Bunların hiçbirine yanıt bulamıyordu. Üzülen, umutsuzluğa kapılan yalnız Zaripa değildi. Yedige'yi onlar için Zaripa'dan daha az acı çekmiyordu. Aynı acıyı bütün Boranlılar paylaşmakla birlikte, Yedige'yi bu ailenin başına yıkılan felaketin bir dereceye kadar kendi başına da yıkıldığının farkındaydı. Kendini onlardan ayıramaz olmuş, Zaripa'nın çocuklarının dertlerine kendini her geçen gün daha fazla kaptırmıştı. Onların ileride ne yapacaklarını düşündükçe tedirginliği artıyor, bu insanlara ne olacağı onu da umutsuzluğa düşürüyordu. Sanki bunlar yetmiyormuş gibi bir de kendisine ne yapacağını, duygularıyla nasıl başa çıkacağını, Zaripa'ya yaklaşma isteğini nasıl yeneceğini düşünüyor, acı çekerek düşünüyordu. Bir gün başına böyle bir iş geleceğini söyleseler hiçbir zaman inanmazdı. Yedige, Zaripa'yı sevdiğini, onun çektiği zorlukları seve seve üzerine alacağını, kendini onlardan ayrı görmediğini çekinmeden söylemeye, duygularını ona içtenlikle açıklamaya birçok kez niyet etmiş, buna birçok kez karar vermişti. Fakat nasıl yapacaktı bunu? Böyle bir şeyi yapmayı başarsa bile Zaripa onu anlayacak mıydı? Başına yıkılan felaketten şaşkına dönmüşken, dünyayı gözü görmezken bir de onun duygularıyla mı uğraşacaktı? Neye yarayacaktı bu kadına açılma çabaları? İşte Yedige kara kara bunları düşünüyor, başkalarının yanında nasıl görünmesi gerekiyorsa öyle davranmaya çalışırken ikide bir içine kapanıyor, asık suratlı bir insan oluyordu. Bir gün gene de böyle bir imada bulundu. Kendi bölgelerindeki demir yolu hattını dolaşmış eve dönüyordu. Ta uzaktan Zaripa'nın elinde kovalarla su doldurmaya gittiğini görünce ona doğru yöneldi. İçinden onu oraya bir şey itmişti sanki. Kovaları taşımasına yardım etme bahanesiyle onunla konuşma fırsatı olarak da düşünmedi bunu. Çünkü iki günde bir, kimi zaman da her gün hat boyunda yan yana çalışırlardı, istese o zaman konuşurdu. Düpedüz onun yanına gitme isteğini yenememişti. Yanına gidecek, diyeceklerinin hepsini diyecekti. Bir yandan kendini oraya gitmekten alıkoyamazken, bir yandan da Zaripa onu anlayışla karşılamayıp geri çevirirse daha iyi olur diye düşünüyordu. Böylece onu unutmaya çalışır, içi de rahat ederdi. Zaripa onun yaklaştığını görmediği gibi işitmedi de. Tankerin şarıl şarıl akan musluğundan kovasını dolduruyordu, sırtı ona dönüktü. Kovanın biri doldurulup bir yana konmuştu, musluğun altında duran kovanın kenarlarından sular taşıyordu.